Ayrım 23.
Sayfa 264. Geniş yüzü üstüne püskürtme boya sıçratılmış gibi nokta nokta çil içinde olan Polyanitsa'nın dudaklarında sinsi kurnaz bir gülümseyiş vardı. Küçücük, pırıl pırıl siyah gözleri candan bir yakınlığı yansıtıyor gibiydi ama bu kadar dostça bir karşılayış Davidov'un içinde hemen bir şüphe uyandırdı. Soğuk bir tavırla selam vererek masanın yanına oturdu. Acele etmeden etrafına bakındı. Davidov'a göre kolhoz başkanının odası biraz tuhaftı. Koca oda tıka basa saksılarla, kiremit rengi boya ile boyanmış çanaklar içinde tozlu çiçeklerle doluydu. Saksıların arasında tek tük eski püskü Viyana koltuklarıyla kirli tabureler görünüyordu. Kapının yanında acayip, paslı yayları dışarı fırlamış bir divan duruyordu. Duvarlarda Niva dergisinden koparılmış resimlerle taş basması değersiz tablolar asılıydı. Bunlardan kimi Rusların Kiev'i alışını, kimi Sivastopol kuşatmasını, kimi Şıpka Savaşı'ndan bir sahneyi, kimi de 1904 Savaşı'nda Liaoyan'da Japon piyadesinin bir saldırısını gösteriyordu. Başkanın masasının üzerinde Stalin'in sararmış bir portresi asılıydı. Karşı duvarda ise her tarafı sinek pisliği içinde renk renk bir afiş, Morozov İplik Fabrikası'nın bir reklam afişi vardı. Reklamda sırtına eflatun bir cepken giymiş korkusuz bir boğa güreşçisi, öfkesi burnunda koca bir boğanın boynuzlarına iplikten bir ilmek atmış, hayvanı böylece yakalamıştı. Kayıtsız bir tavırla öteki eliyle de kılıcını yere saplamış duruyordu. Boğa güreşçisinin ayakları dibinde yarıya kadar boşalmış bir beyaz iplik makarası vardı. Makaranın üzerindeki kağıtta da rahatça okunabilen bir 40 sayısı göze çarpıyordu. Odanın eşyasını köşedeki kenarlarına çizgi halinde beyaz teneke çakılmış kocaman bir sandık tamamlıyordu. İçinde bulunan evrakın çok önemli olduğu, sandığa göre aşırı ölçüde büyük olan, aynı zamanda pırıl pırıl parlayıncaya kadar ovularak temizlenmiş bir ambar kilidinden anlaşılıyordu. Davidov Polyanitsa'nın odasına şöyle bir göz gezdirdikten sonra gülümsemekten kendini alamadı. Ama bir iki bu gülümseyişi bambaşka bir şekilde yorumladı. Kendinden hoşnut bir insan tavrıyla, ''İşte gördüğün gibi, elimden geldiği kadar iyi döşemeye çalıştım burasını.'' dedi. ''Eski kulak ev sahibinden ne kalmışsa hepsini olduğu gibi bıraktım. Odanın görünüşünü bile değiştirmedim. Yalnız kuş tüyü yatakla kayyolayı, bir de yastıkları hademe kadının küçük odasına koymalarını söyledim. Geriye kalanlar işte gördüğün gibi burasını cana yakın, rahat bir yer haline getirdi. Burada öyle resmi bir hava bulamazsın. Zaten sana açık söyleyeyim, ben de buraya bir ev havası veren eşyadan hoşlanıyorum. İstiyorum ki bana gelenler kendilerini rahat, kendi evlerindeymiş gibi hissetsinler. Haklıyım değil mi?'' Davidov karşılık vermekten kaçınarak omuzlarını silkti. Sonra hemen konuyu açtı. ''Pek de hoş olmayan bir konudan söz etmeye geldim komşu.'' dedi. Polyanitsa'nın alaycı bakışlı küçük sinsi gözleri kalın karışıklıkları içine adeta büsbütün gömülüverdi. Gür siyah kaşları da ta yukarıya kalkmıştı. ''İki iyi komşu arasında ne gibi kötü bir konuşma olabilir? Beni korkutuyorsun Davidov. Her zaman seninle can ciğer kuzu sarmasıyız. Şimdi ise durup dururken bana kötü bir konuşma yapacağından söz ediyorsun. Dünyada inanamam buna. Ne dersen de inanamam.'' Davidov dikkatle Polyanitsa'nın gözlerinin içine bakıyordu ama o gözlerdeki anlamı bir türlü kavrayamadı. O anda ne duyduğunu yüzünden anlamak olanaksızdı. Dudaklarında ise tatlı, sakin bir gülümseyiş vardı. Belliydi ki Kızıl Işık kolhozunun başkanı doğuştan aktördü. Kendi duygularını açığa vurmadığı gibi aynı derecede ustalıkla karşısındakini de oyuna getiriyordu. Davidov lafı fazla uzatmadan, ''Söyle bakayım, samanı bize ait olan samanı bu gece bizim tarlalardan senden emir alarak mı götürdüler?'' diye sordu. Polyanitsa'nın kaşları daha da yukarı kalktı. ''Saman mı? Ne samanı dostum? Basbayağı saman, bozkırda yetişen otların samanı. İlk defa işitiyorum böyle bir şeyi. Götürdüler mi diyorsun? Bizim Tubyaksılar mı götürmüşler? Olamaz böyle bir şey, inanamam. Bir kere sana şunu söyleyeyim Semyon dostum. Bizim Kızıl Işık kolhozunun adamları bu sosyalist ülkenin yetiştirdiği en namuslu emekçilerdir. Senin bu şüphelerin yalnız onlar için değil, benim için de kolhoz başkanı olarak hakaret sayılır. Bunu ciddi olarak göz önünde bulundurmanı rica ederim. Davidov canının sıkıldığını belli etmeden sakin sakin, ben de sana başka bir şey söyleyeyim sözde dost görünen arkadaşım, dedi. Ben karşında Litvinov değilim. Sen de Chamberlain değilsin. Karşılıklı olarak birbirimize numara yapmaya hiç ihtiyacımız yok. Söyle, samanı senin emrine mi çekip götürdüler? Dostum, sana tekrar söylüyorum. Sen hangi samandan söz ediyorsun? Davidov öfkelendi. Gene mi başlayalım baştan? Yılan hikayesi gibi bir şey olacak. Ama kardeşim, ben sana ciddi olarak soruyorum. Sen hangi samandan söz ediyorsun? Kalinov köşesinde demetlenmiş saman balyalarından. Bizim hasatçılar onların hemen yanı başında çalışıyorlar. Siz ise durup dururken bizim samanı çaldınız. Doğrusu bu. Polyanitsa sanki anlaşmazlık çok kolay çözülmüş gibi sevinçli bir tavırla ellerini zayıf dizlerine vurdu. Kahkahalarla gülmeye başladı. Buradan başlasaydın ya arkadaşım, sen tutturmuş, saman da saman diyorsun. Kalinov köşesinde sizinkiler yanlışlıkla ya da belki bilerek bizim toprakların üstündeki otları biçmişler. Tabii biz de bize ait olan samanı geri aldık. Bunda kanunsuz hiçbir şey yok, anlıyor musun dostum? Hayır, anlamıyorum arkadaş bozuntusu. Eğer o saman gerçekten sizinse ne diye hırsız gibi gece götürdünüz? O iş ekip şefini ilgilendirir. Geceleyin çalışmak hem hayvanlar hem de insanlar için daha rahat. Herhalde ekip şefi samanı hava serinleyince kaldırmıştır. Sizinkiler hiç gece çalışmazlar mı? Yazık. Özellikle aydınlık gecelerde öğle sıcağında çalışmaktan daha iyi, daha rahattır. Davidov alaylı alaylı gülümsedi. Aksiliğe bak ki gecelerde hep karanlık şimdi. Doğrusu bu. Yok, karanlık gecelerde demedim. Karanlık gecelerde insan basacağı yeri şaşırır. Öyle ya, hele o bastığı yer başkasının toprağı olursa. Sen bu lafları bırak dostum. Bir kere bu sözlerin bizim Kızıl Işık kolhozunun namuslu, dürüst kolhozcuları içinde büyük bir hakarettir. Kolhozun başkanı olarak benim içinde. Sen bizi ne sandın yani? Emekçiysek önüne gelen bize hakaret mi edecek? Davidov'un gözleri kıvılcımlandı ama gene de kendini tuttu. Sen de öyle büyük laflar etme bakalım sözde arkadaşım. Seninle her şeyi açık açık konuşalım. Bu yıl baharda Kalinov köşesine vadinin iki tarafına 3 tane sınır direğinin çakıldığını biliyor musun sen? Senin o namuslu dediğin kolhozcuların direkleri aldıkları gibi öbür tarafa götürmüşler. Sınır çizgisini dümdüz yapıvermişler. Böylece en aşağı 4-5 hektarlık toprağımıza sahip çıkmışlar. Bunlardan haberin yok mu? Kardeşim, sen bunları nereden çıkarıyorsun? Bak gene söylüyorum, senin bu şüphelerin hiçbir suçu olmayan insanların gücüne gider. Davidov Polyanitsa'nın sözünü kesti. Kes gevezeliği be, numara yapma bana. Elinde olmadan iyice öfkelenmeye başlamıştı. Sen beni ne sanıyorsun be? Bebek miyim ben? Burada seninle ciddi bir işten bahsediyorum. Sen gelmiş karşımda rol yapıyorsun. Yok gücüne gidiyormuş da bilmem neymiş. Buraya gelmeden önce ben Kalinov köşesine gittim. Orada olup bitenleri kendi gözümle gördüm. Kolhozcuların söylediklerini kontrol ettim. Samanı da götürmüşsünüz, direkleri de öbür tarafa yürütmüşsünüz. Doğrusu bu. Böyle bir gerçekten de kolay kolay kaçamazsın. Ben hiçbir yere kaçmaya çalışmıyorum ki. Ne diye kaçayım? İşte bak, karşındayım. İstersen beni çıplak ellerinle bile yakalayabilirsin. Ama böyle bir niyetin varsa önce ellerine zift sür. Hem zift sür hem de elini sıkı tut. Yoksa ne yapsan parmaklarının arasından bir çırpıda kayar giderim, balık gibi. Sizin Tubyanksıların yaptıkları işe keyfi el koyma denir. Bunun hesabını da sen vereceksin Polyanitsa. Dur bakalım dostum. Önce o sınır direklerinin taşınması işini ispat etmek gerekir. İspat etmeden söylediğin bu sözler yalnız kişisel düşüncelerini ortaya koyar. Başka hiçbir anlamı yok. Hem sizin samanın damgası yok ki. Kurt damgalı kuzuyu da kapar. Polyanitsa hafifçe gülümsedi. Sonra darılır gibi başını salladı. Ay ay ay, oldu mu ya? Şimdi de bizi kurda benzetiyorsun. Sen ne dersen de ben o sınır direklerini herhangi bir kimsenin alıp da başka yere çakacağına inanmıyorum. Sen yerinde kontrol etsene. Direklerin eskiden bulunduğu yerlerde iz kalmadı mı sanki? Kaldı tabii. Orada toprak daha gevşek, otlar daha kısa. Sonra açılan çukurların yuvarlak yerleri de belli. Her şey gün gibi belli. Doğrusu bu. Bunlara ne dersin? Ama istersen seninle beraber bir defa daha oraya gidelim. Razı mısın? Anladın ya arkadaş Polyanitsa, benim elimden öyle çabuk kurtulamazsın. Söyle bakalım, geliyor musun, gelmiyor musun? Davidov adamın vereceği karşılığı beklerken hiç konuşmadan sigarasını tellendiriyordu. Polyanitsa da susuyor ve hep sakin sakin gülümsüyordu. Çiçeklerle dolu odada boğucu bir hava vardı. Pencerelerde kirden bulanık hale gelmiş camlarda sinekler hep aynı sesle hiç durmadan vızıldıyorlardı. Davidov cam gibi parlayan kalın yeşil fikus yapraklarının arasından genç olmasına rağmen aşırı derecede şişman ama gene de güzel bir kadının kapıya çıktığını gördü. Kadının ayağında eski bir eteklik vardı. Kısa kollu geceliğinin alt kısmını etekliğinin içine sokmuştu. Elini güneşe karşı gözlerine siper ederek uzaklarda bir yere bakıyordu. Birden canlandı. Kulakları tırmalayan bir sesle bağırdı. Fenka, kız buzağıya getirsene buraya piç kurusu. Görmüyor musun inek otlaktan dönüyor. Polyanitsa da pencereden genç kadının omzuna kadar açılmış, saçılmış, süt beyazı dolgun koluna, başörtüsünün altından fırlamış, rüzgarda hafif hafif dalgalanan gür kızıl saçlarına baktı. Nedense ağzında bir şey çiğniyormuş gibi dudaklarını kımıldattı. Sonra içini çekti. ''Bizim hademe bu binaya bakıyor.'' dedi. ''Aynı zamanda burada oturuyor. Binanın temizliğini filan yapıyor. Fena kadın değildir ama çok patırtıcı bağırıp durur. Bir türlü vazgeçiremedim onu bu adetinden. Gelelim tarlaya gitme işine. Benim oraya gitmeme hiç gerek yok Davidov. Sen gittin gördün ya yeter. Samanı dersen onu geri veremem. Veremem değil vermem. Anladın mı? İşte o kadar. Bu iş hala anlaşmazlık konusu. Senin anlayacağın burada toprak Tubyanslılarla Gremyaçililer arasında 5 yıl önce bölüşülmüştür. Bu sınır işini ne sen çözebilirsin ne de ben. Peki kim çözecek öyleyse? Bölge komiteleri. Tamam, öyle olsun. Ben buna çoktan razıyım. Ama toprak işi başka, saman işi başka. Sen samanı geri ver. O otları biz biçtik. Demek ki saman da bizim olmalı. Anlaşılan Polyanitsa hiçbir sonuç vermeyeceğine inandığı bu konuşmayı bir an önce kesmek istiyordu. Daha Davidov sözünü bitirmeden gülümsemeye başlamıştı. Masanın üzerinde cansız bir şey gibi duran sağ elinin parmakları kımıldadı. Baş parmağı ağır ağır kaydı. İşaret parmağı ile orta parmağının arasına girdi. Polyanitsa yaptığı bu işareti gözleriyle göstererek nedense ana dili olan Ukrayna lehçesiyle konuşmaya başladı. Görüyor musun sen bunu? Bana Baba Fingo derler. Nah alırsın samanları. İşte sana bütün sözüm bu. Gördün ya, haydi güle güle. Benim çok işim var. Davidov alaylı alaylı güldü. Ne budala, ne inatçı adamsın. Bakıyorum konuşmasını bile bilmiyorsun. Söyleyecek söz bulamıyorsun da bu işareti yapıyorsun pazarda satıcılık yapan karılar gibi. Senin o yaptığın işaret işi halletmez oğlum. Ne yapayım yani şimdi? Bir saman işi yüzünden gidip seni savcıya mı şikayet edeyim? Git, kime istersen şikayet et. Hay hay, buyur. İster savcıya git, ister bölge komitesine. Ama kime gidersen git, samanı sana gene vermem, gene vermem. Bunu aklına koy. Polyanitsa bu son sözleri gene kendi lehçesiyle söylemişti. Artık konuşulacak bir şey kalmıyordu. Davidov yerinden kalktı, düşünceli bir tavırla ev sahibi durumunda olan Polyanitsa'ya baktı. Sana bakıyorum da arkadaş Polyanitsa, şaşıp kalıyorum. Nasıl oldu da sen bir emekçi, bir bolşevik iken bu kadar çabuk, ta iliğine kadar böyle mal düşkünü oldun? Daha söze başlarken burada kulaktan kalma eşyayı bırakmış olduğunu söyleyerek övünüyordun. Odayı eski halinde, olduğu gibi bırakmışsın. Bence yalnız bu evde esen kulak havasını değiştirmemekle kalmamışsın. Kulağın ruhunu bile kapmışsın. Doğrusu bu. 6 ayda için dışın kulak olmuş senin. Bundan 20 yıl önce doğsaymışsın, tam bir kulak olacakmışsın. Emin ol, doğru söylüyorum. Polyanitsa omuzlarını silkti. İnsana batıyormuş hissini veren pırıl pırıl gözleri gene cildinin kırışıklıkları arasına gömülüvermişti. Ben kulak olur muydum, olmaz mıydım orasını pek bilmiyorum ama sen muhakkak ya papaz ya da kilisenin mutemedi filan olurdun Davidov. Bunu böylece kabul et. Davidov derin bir şaşkınlık içinde, "O da neden?" diye sordu. "Çünkü sen ta iliğine kadar din hurafelerinin içine gömülmüşsün de ondan eski denizci. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bölge komitesi sekreteri ben olsaydım, yaptığın o numaralar, çevirdiğin o dolaplar yüzünden hemencecik parti kartını elinden alıverirdim." "Ne dolapları? Neden söz ediyorsun?" Davidov bunu söylerken şaşkınlıktan omuzlarını kaldırmıştı. Polyanitsa devam etti. "Bırak numarayı. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Biz burada hücre olarak hepimiz dine karşı savaşıyoruz. İki kere kolozun genel toplantısında da, köy toplantısında da kilisenin kapatılmasını ileri sürdük. Oysa sen ne yapıyorsun? Arabamızın tekerine çomak sokuyorsun. Yaptığın bundan başka bir şey değil. Anlat, anlat bakalım. Tekerinize çomak koyan kimmiş? Çok tuhaf şeyler bunlar." Polyanitsa artık açıktan açığa öfkelenerek devam etti. "Başka ne yapıyorsun ya? Pazar günleri kolhozunun malı olan atları, arabaları koşup da ihtiyar karıları kiliselere dua etmeye gönderiyorsun. Yaptığın bu işte. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Bu iş bizim karıların gözünden kaçar mı? Daha bunu görür görmez bana gelip, seni namussuz ahlaksız, bizim kiliseyi kapamak istiyorsun, kiliseyi kulüp yapmaya savaşıyorsun. Oysa bak, Gremyaçi kolhozunun başkanı dindar kadınlara büyük saygı gösteriyor. Hatta onları bayramlarda kiliselere arabayla gönderiyor," diye söylendiler. Davidov elinde olmayarak kahkahalarla gülmeye başladı. "Ha? Şimdi anladım işi. Demek kendimi din akımlarına kaptırdığımı söylerken bunu anlatmak istiyordun. Öyle mi? Demek bütün suçum buymuş. Eğer yalnız bu kadarcıksa suçum, o kadar önemli bir şey değil canım." Polyanitsa öfkeyle devam etti. "Senin için önemli olmayabilir ama şunu kafana koy ki bizim için bundan daha kötü bir suç olamaz. Sen kolozcuların gözüne girmek, herkese hoş görünmek istiyorsun. Oysa yaptıklarına dine karşı açtığımız savaşı temelinden yıkıyorsun. Çok iyi bir komünistmişsin diyecek yok doğrusu. Başkalarını mal mülk hırsıyla suçlandırıyorsun, kendin ise bilmem ne halt karıştırıyorsun. Nerede kaldı politik düşüncelerin, bilincin ha? Nerede kaldı Bolşeviklik ideallerin, dine karşı savaşmak için verdiğin sözler?" "Dur dur, seni gidi palavracı idealist, yavaş ol bakalım. Kolhozculara yaranmak ne demek ha? Bir defa sen o ihtiyar karıları neden arabayla gönderdiğimi biliyor musun? Bunu hangi hesapla, neyi düşünerek yaptığımdan haberin var mı? Hay senin hesaplarının içine tüküreyim ben. Kendi kendine istediğin hesapları yap, vız gelir bana. Ama papazlara karşı açtığımız savaşta hesaplarımızı bozmaya kalkışma. Haberin olsun, bu davranışlarını bölge komitesine bildireceğim. Bunu kafana koy." Davidov üzüntüyle, "Doğrusunu söyleyeyim mi sana Polyanitsa? Seni daha akıllı bir adam sanıyordum," deyip veda bile etmeden dışarı çıktı. 16. Bölüm. Davidov daha Gremyaçi Log'a gitmeden yolda Tubyanslıların topraklara el koymaları ve samanı alıp götürmeleri işini savcılığa bildirmemeye karar verdi. Bu iş için partinin bölge komitesine başvurmak da istemiyordu. Her şeyden önce Kalinov köşesindeki tartışma konusu olan toprakların daha önce kime ait olduğunu öğrenmek ve buna göre davranmak gerekiyordu. Davidov, Polyanitsa ile yaptığı konuşmayı hatırlayarak kendi kendine acı acı, "O çiçek düşkünü, konfor aşıklısı acayip herif pek fazla akıllıya benzemiyor," diye söyleniyordu. Hiç benzemiyor. Ama kurnaz olmasına kurnaz. Budalaların çoğunda öyle alçakça bir kurnazlık vardır. Böylesinin nasırına basmaya gelmez. Samanı onun rızasıyla götürdükleri besbelli. Zaten önemli olan saman balyaları değil. Direkler önemli. Onları herifin emriyle söküp başka yere dikmiş olamazlar. Adam öyle bir işe bulaşmak istemez. Tehlikeli bir şey olur. İyi ama ya adamların o direkleri söktüklerini bildiği halde göz yumduysa, o zaman ciğeri beş para etmez demektir. Daha şunun şurasında kolhoz kuruladı 6 ay oldu. İşe komşu topraklara el koymakla, hırsızlıkla başlamak kolhozcuların ahlakını bozmaktan başka bir şey değil. Bunları yapmak, herkesi gene eski kötü alışkanlıklara yöneltmek, topraklar herkesin malı olmadan önceki alışkanlıklara itmek demektir. Eskiden öyle değil miydi ya? Millet elinden geldiği kadar çok kazanmak için her çareye başvuruyordu. Yeter ki en büyük parçayı kapsın. Yok, olmadı. Bu iş böyle yürümez. Toprakların bize ait olduğunu öğrenir öğrenmez hemen bölge komitesine giderim. Varsın büyüklerimiz ikimize de gereken cezayı versinler. Bana ihtiyar karıları kiliseye gönderdim diye, kolozcuları kötü işlere alıştırıyor diye. Hayvanların ölçülü, düzenli, hiç değişmeyen rahvan yürüyüşü, Davidov'un uykusunu getirmişti. Hafifçe kestirmeye başladı. Birden o yarı uykunun bulanık sisleriyle Tubyanks'a kapının önünde gördüğü o şişman kadın karşısında bütün varlığıyla canlanır gibi oldu. Tiksinerek dudaklarını büktü. Uykulu uykulu, üstünde amma da çok et, amma da çok yağ var ha diye düşündü. Bu sıcakta yürürken vücudu herhalde terden sabun gibi köpürüyordur. Doğrusu bu. Hemen de belli her an emrini bekliyormuşçasına gözünün önünde Lüşka'nın usta bir sanatçı elinden çıkmış gibi biçimli, dipdiri, taptaze ince vücudu canlanıverdi. Lüşka'nın çevik adımlarla uçar gibi yürüdüğünü, saçlarını düzeltirken ince parmaklarının anlatılmaz bir zarafetle hareket ettiğini, genç kadının kendisine kaşlarının altından hafif, alaycı ama aynı zamanda çok bilmiş bir tavırla baktığını görür gibi oldu. Ansızın sanki bir acı duyuyormuşçasına yüzünü buruşturdu. Öfkeyle atına bir kırbaç vurdu. Hayvanı dört nala kaldırdı. Bu son günlerde anıları hiç acımadan durup dururken hem de hiç sırası değilken ona kötü oyunlar ediyorlardı. Bazen biriyle iş konuşurken, bazen düşüncelere daldığı anda ya da uykuda, unutmak istediği ama daha bir türlü unutmadığı Lüşka gözlerinin önünde canlanıveriyordu. Gramyetçi'ye geldiğinde öyle olmuştu. Ostrovnov ile muhasebeci harıl harıl bir şeyler konuşuyorlardı. Davidov içeri girer girmez odada sanki o anda susma emri verilmiş gibi bir sessizlik oldu. Sıcaktan, yorgunluktan bunalmış olan Davidov masanın başına oturarak ''Ne tartışıyordunuz öyle?'' diye sordu. ''Nagunov buraya geldi mi?'' Ostrovnov bir süre duraksayıp muhasebeciye şöyle bir baktı, sonra karşılık verdi. ''Nagunov uğramadı.'' Biz tartışma filan yapmıyorduk arkadaş Davidov. Size öyle gelmiş olacak. Şundan bundan söz ediyorduk. Daha çok bizim kolhozla ilgili işlerden. Tubyanks'lılar bizim samanı geri veriyorlar mı? Başka sıkıntıları yoktu. Daha var mı diyorlar. Sence oradaki topraklar kime ait Lukiç? Ostrovnov omuzlarını silkti. Ben ne bileyim arkadaş Davidov. Bu iş karanlık. Başlangıçta daha ihtilalden önce o topraklar Tubyanks'a ayrılmıştı. Sovyetler idareyi ele aldıktan sonra ise Kalinov köşesinin üst yanındaki topraklar bize verildi. 1926'da son toprak dağıtımı yapılırken Tubyanks'ları biraz daha geriye attılar. Ama sınırın nereden geçtiğini sorsan orasını bilemem. Çünkü benim topraklarım öbür taraftaydı. Bundan 2 yıl kadar önce oraları Titok biçiyordu.